Ayrım 7. Dağdan kopan ateş. Omar Kabezas. Sayfa 86. Dağların kucağında yalnızlık. Sonuç olarak Tello benim gelişimimde büyük etki yaptı. Dağda beni en çok etkileyen heriflerden biri olduğunu söyleyebilirsiniz. Hatta Modesto ve Rodrigo'nun bile bana Tello ve David Blanco kadar etkileri olmadı. Çok geçmeden öteki Campanero'lar, Silvestre ile arkada kalanlar geldi. Birlikte yemek yedik, mısır yemeği, tam doyduk. Dağlara götürülmek üzere oraya gömülmüş silahları çıkardık. Böylece erzak ve silahlarla katırlar gibi yüklendik, yürümek de bir o kadar zorlaştı. 10 veya 12 adam, kesin diyemiyorum, ayrıntıları unutmuşum, yola koyuldum. Dağların merkezine 15 günlük yürüyüşü hedefliyorduk. Kampa ulaşmamız sanırım 5 günümüzü almıştı. Çalılıkta ve çamurda, keçi yolunda gibi yürüdüğümüze bahse girebilirsiniz. İlk büyük yürüyüşümüzdü. Önce bir gece, sonra iki gece, sonra bir gün yürüdük. Bu kez hiç kulübeye rastlamadan, orada burada görülen bir tane hariç, Zinica ötesine El Nananjo denilen bölgeye 15 günlük yürüyüşe geçtik. Bu yürüyüşün gerilla ve uzman yürüyücüler olarak bizlerin vaftizimiz olduğunu söyleyebilirsiniz. Daha öncekiler bir şey değildi. Yalnızca ayaklarımız ıslanmıştı. Bu yürüyüşte ilk kez çok değişik duygular yüzeye çıkmaya başladı. İki gün sonra devam edemeyeceğinizi, gövdenizin bunu yapamayacağını, ciğerlerinizin bu işe katılmadığını hissediyorsunuz. Bütün gövdenizin titrediğini hissediyorsunuz. İne çıka, ine çıka, ufukta son görülmüyor. Tek duyduğunuz ses, çalılıktaki hayvanların, devrilen ağaçların ve yağmurun sesi. Renkleri görmüyorsunuz ve hep aynı kampanerolar, aynı ayak izleri, bok. Ve sıra dövüşmeye geldiğinde diyordum, geri dönüp muhafızları mı arayacağız? Orospu çocuğu, dön, aynı yolu geri git. Sonra yol boyu gene kıçını sürükle. Şansımıza muhafızlar bize gelecek diye düşündüm ve hepsini göz önünden kaldıracağız. O zaman aşağıya ayrı bir yolculuk gerekmeyecek. Bütün gün yürümekten acıkmaya başladık. Üçüncü gün getirdiğimiz pizza ve fasulyeler bitti. Dördüncü gün günde 3 kez 3 kaşık mısıra kalmıştık. Bu kadar acıkınca yalnız akşam yemeği için maymun vurduk. Çünkü yanımızda taşıyamazdık. Gerçi yükümüzü ağırlaştıran maymun eti taşıdığımız da oldu. Biraz ağırlıktan kurtulmak için bazı şeyleri def etmek istedim. Battaniyemi def edemedim. Donardım ve hamakta uyunuyordu. Böylece kitapları attım. Yükü hafifletmek için her şeyi kapı dışarı etmek istiyordum. Tırnak makasları, dolma kalem, kağıt, hatta gereksinmem olan şeyleri, çünkü yürüdükçe yük ağırlaşıyordu. Ayağınız yere basınca yükün altında ezilir gibi oluyorsunuz veya kaymanıza neden oluyor. Ağırlık altında kuyruk sokumunuz kırılacak sanıyorsunuz. Her biri 15 kilo kadar çekiyor. Dinlenmek için durunca kıç üstü düşüyorduk. Bir kez küt diye oturduğumu ve kıçımı ağrıttığımı anımsıyorum. Bir çığlık koparıp fırladım. Garip bir yılanın üstüne oturmuştum. Şansıma zehirli değildi ama ben bunu bilmiyordum. Isırmanın acısını kıçımda duyunca "Ay mamita!" yangın varmış gibi fırladım. Yükü bile duymadım ve yılan beni bıraktı. Bakmadan her yere oturuyorduk. Hop! Bir sırtta kakao istediğimize karar verip oturuyorduk. Bu Tello'yu deli ediyordu. Kıçını kaldıramayan aylaklar sürüsü, tembeller sürüsü. Yer altına girdiğimde Camillo Susto'nun popüler bir şarkısı vardı. Dikenlerimi gül yapmama yardım et. Bizimle birlikte olan Ivan Gutierrez aşıktı. Bir gün şarkı söylemeye başladı. Aniden dağlarda yankılanan kalın bir ses duyduk. Yardım et! Gariban oturmuş, şehre doğru ünlüyordu. Kız arkadaşına veya kim bilir kime şarkı söylüyordu. Gelip yardım etmeye çağırıyordu. Kıza seslenir gibiydi. O gün Tello kızmadı, sadece güldü. Ayaklarım koca, açık yaralar halindeydi. Üstelik çoraplarım ıslaktı. Yürüyüş sürekli bir mücadeleydi. Aniden tuz kaybettiğimizi fark ettik ve normalden çok tuz almaya başladık. Suyumuz çıkıyordu ve tuz destanı başladı. Avuç avuç tuz yedik. Maymun eti tuzluydu. Biz tekrar tuzladık ve öyle yedik veya haşlanmış mısıra tuz boca ettik. Ateşin gerçek değerini keşfettik. Dağda ateş yakamazsanız ölürsünüz. Yalnız yemek pişirmek için değil, kıvılcım, ateş yakmak için kıvılcım bile çok önemliydi. Kibritlerin ıslansa ne yaparsın? Her şey plastik torbalardaydı. Kibritler, defterin, çocuğun fotoğrafı hep plastik torbalarda. Gerçekten ateşin ne kadar değerli olduğunu keşfediyorsun. Kurumak için, pişirmek için, hatta dostluk için. Çünkü ateş dostu da. Sonunda bir gün kampa vardık. Aynı işaret, üç vuruş. Sonunda kampı görecektim ve gizli çözecektim. İçeri girdik. Bizi selamlayan ilk 28 veya 29 yaşında uzun sıska ve tello veya silvestreden daha yapılıydı. Yüzü sertti ama acılı değildi. Kahverengi saçlıydı ve güzel, çok pahalı görünen mavi gözlükleri vardı. Ama bu adamın yüzü farklıydı. Sarı sakallıydı. Sarı sakalı ve soluk yüz. Mavi gözler, kahverengi saçlar. Zeytuni yeşil giyiyor, R15 tüfek taşıyordu. Bizi gülümsemeyle karşıladı. Dağda gördüğüm ilk gülücük. 20 gün dağda gidip sizi yöneltecek birinin, üstünüzde kimsenin olmaması, sizden daha iyi bilen, sizden daha iyi birinin olmaması ne demek? Yalnızca sert, katı ifade, sonra da bu gülümseme ne demek bilir misiniz? Sert bir yüzle gülümseme, peygamber gülücüğü. Takma adı Rodrigo'ydu. Sonra onun Carlos Agüero Echeverria olduğunu anladım. Gerilla savaşının askeri başı, Modesto'nun ikinci kumandanıydı. Önceki Campanero'lar oradaydı. David Blanco ve adlarını unuttuklarım. Kampa girince yeşil plastikten yağmurluklar ve kaba yataklar gördük. Kampa benziyordu. 10 kadar yağmurluk çevreye dağılmıştı. Büyük şeyler siyah, yeşil ve üstünde torbalarla ahşap yataklar vardı. Bazı çadırların altında paçaya dallarından yapılmış, dış kısımları yeşil olduğu için bambu gibi görünen ufak masalar vardı. Ve mutfak sahası tam kamp gibi görünüyordu. Daima hayal ettiğim gibi ama kimseyi görmüyordum. Bir yerlere gitmişlerdir diye düşündüm. Bir yerlere. Ama ne? Başka kimse yoktu. Oradakiler ve henüz gelen bizler. Bununla artık biraz durumu kavruyordum. Victor Tirado Lopez, Filemon Rivera ile Dariense bölgesinin öte tarafındaydı. Kardeşim Emir oradaydı. Biz Isabella bölgesindeydik. Rodrigo'ya posta verildi. Okumak yerine hemen bizi topladı. Konuşmak istiyordu. Tello gibi hissettiğini tahmin etmiştim. Tam aynı değilse de bunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten onun durumu farklıydı. Yıllarca kim bilir ne kadar süre, bir yıl, iki yıl, yoldaşlarınıza tüm yaşam öykünüzü anlatmaya yetecek zaman kadar 8-10 kişiyle oradaydılar. Özlemlerinizden, geçmişinizden, kişisel tarihinizden konuşursunuz. Ailenizden söz edersiniz. Campanero'lara en önemli olduğunu düşündüğünüz şeyleri tüketirsiniz. Aniden başka anlatacak şey yoktur. Herkes başına gelenleri bilir. Biri konuşmaya başladığında oradan konuşmaya devam edebilirsiniz. Yeni biri veya grup geldiğinde bu armağan almak gibiydi. Her yeni adam nasıl bilgi madeniydi. Üstelik sizin anılarınızı da tazelerler, komşuları sorarsınız. Öğrenci hareketindeki campanerolarınızı, işlerin nasıl gittiğini, şehirdekilerin ve yer altındakilerin nasıl olduğunu öğrenirsiniz. Neşe tufanıydı. Gerçi 6 ay sonra aynı durum baştan tekrarlanırdı. Yeni görüş açıları, yeni konular, başkalarıyla hiç tartışmadığınız yeni başlıkların kampa girmesiydi bu. Kampta 6-7 campanero bir geğirirsiniz ve muhafızlar şehirden hiç haber gelmez ve şehirdeki baskılar. Sanki yavaş yavaş bu insan kalabalığı başka bir canlı olmaktadır. Dağın birkaç yaratığından birine dönüşmektedir. Evet zekidir ama hayvan gibidir. Hatta daha kötüsü baskı altındaki bir hayvan gibidir. Bu bir bakıma diktatörlüğü devirmek için hepimizde için için yanan çelikleşmeyi geliştirdi. Derimiz kuruyor, gözlerimiz keskinleşiyor, bakışlarımız sertleşiyor. Duygularımız daha belirleniyor. Reflekslerimiz hayvanlar gibiydi. Düşüncelerimiz katılaşıyordu. Duymamız daha keskindi. Jungle'ın hayvanların sertliğini almaya başlıyorduk. Yarı insan, yarı hayvan bir şekle giriyorduk. Ruhsuz insanlar gibiydik. Ağaç gövdesi, yılan, yaban domuzuyduk. Geyik gibi kaçardık. Kobra gibi tehlikeliydik. Ateşteki dağ aslanı gibi atılgandık. Bütün fiziki ve zihni sertleşmeyi kazanmamızı sağlayan bir ruh ortaya çıkmıştı. Çevreyle birlikte granit iradeler geliştiriyorduk. FSLN öncülerinin sağlam olduğunu söylemek aptalca bir söz değildir. Frente Sandista eylem içinde gelişiyordu. Şehir, kır, dağ, çelikten, demirden granit bir ruh. Tüm toplumu diktatörlüğe karşı harekete geçirme yeteneği olan, moral ve zihin olarak yıkılmaz sağlam yetişmiş asker adamlar çekirdeği. Değişik gelişim aşamalarındaki bir gruptuk çünkü Hristiyanların dediği gibi kendimizi reddetmiştik. Hala bir başka gizdir, çelişkili bir şey, sert ve kaba olmamıza karşın şefkat doluyduk. Gözlerimizdeki sert bakışa karşılık yüzeyi sıyrılıp geçerseniz göz bebeklerimiz tersineydi. Başka bir ifade görürdünüz. Bir tür ters sevgimiz vardı. Bir çocuğa, anneye veya kadına ifade edilip de birbirimize ifade edemediğimiz bütün sevgiyi depolamış gibiydik. Depolanmış, birikmişti çünkü içimizde şefkat kuyusu vardı. Şeker yokluğunun daha çok iç tatlılık yaratması gibi yüreğimize işlemişti. Gördüğümüz haksızlıklardan yüreğimiz kopuyordu. Sert, kaba kişilerdik ama Henry Ruiz bir kulübede örtüsüz uyuyan çocuğu gördü mü battaniyesini ona verebiliyordu. Sanırım sorunun bununla çözülmeyeceğini, bizim liderimiz olduğunu ve dağda battaniyesiz kalacağını bilerek veriyordu. Yalnızlığı aramızda kardeşliğe dönüştürmüştük. Birbirimize karşı huysuzca davranıyorduk ama birbirimizi derin bir sevgiyle, erkek şefkatiyle seviyorduk. Tek bir kucağın içindeki kalıcı bir öpüşle bağlanmış kardeşlerdik. Birbirimizi kanla, coşkuyla seviyorduk. Sonsuz bir sevgi. Bir yürüyüşte Campanero'nun birinin yuvasında yavru kuş bulduğunu ve onu 6 gün taşıdığını anımsıyorum. Annesinin kuşları sevdiğini söylüyordu ve postayı şehre götüreceği için şansını kullanmak istedi. O hassas kuşu 6 gün taşıdı. Bizim gibi vahşiler, sarmaşıklarla uğraşan, ırmaklar geçen, ırmağın içinde 6 kilometre yürüyen, taştan atlayan, düşmemeye çalışan insanlar küçük kuşu kurtarmak istiyor. Yükünüze dikkat edip muhafızların her an gelebileceğini, ölümü, tüm bunları ve küçük kuşu düşünmek. Çevreyle savaşıp küçük kuşla uyumak. Onu annesine versin diye Campanero'ya götürmek. Kuşu Campanero'ya verirken sadece baktı, kucaklaştılar. Eminim ağlamadı. Çünkü artık ağlayamıyordu veya ağlamayı reddediyordu. Carlos Mejia Godoy'un gözlerimizde açık bir bakışı olduğunu söyleyen şarkısındaki gibi. Aramızda bencillik yoktu. Dağ ve çamur gibi, çamur, yağmur ve yalnızlık gibi bütün bunlar bizi burjuva pisliklerinden, bir dizi ayıptan arındırıyordu. Mütevazi olmayı öğrendik çünkü dağda bir başına bir bok olamazsın. Basit olmayı, ilkelere değer vermeyi öğrenirsiniz. Bu çevrede zorunluluk olan kesin insancıl değerlere bağlılığı öğrenirsiniz ve yavaş yavaş tüm kusurlarınız sönüp gider. Yeni insanın doğumunun FSLN içinde olacağını bu nedenle söylüyorduk. Yeni insan mantarlarla, kurtlarla, çamura batmış ayaklarla doğuyordu. Yeni insan yalnızlık ve sivrisineklerle canlı canlı yenilerek doğuyordu, kokarak doğuyordu. Bu kabuk kısmı çünkü içinde günlerce süren şiddetli şokların kuvvetiyle, dağlının tazeliğiyle doğmaya başlıyordu. İnsan inanılmaz görünebilir ama açık, bencil olmayan insan artık küçük insan değil, kendini başkalarına adayan, her şeyi başkalarına veren, başkalarıyla acı çekip gülen insan. Yeni insan doğmaya başladı. Bir dizi değeri edinmeye, bu değerleri keşfetmeye, onları kendi içinde kutsal bilip geliştirmeye başladı. Bu sevgiyi dağlarda daima geliştirirsiniz. Bu güzellik olanağını yitirmemeye daima dikkat ettim. Başkalarının şehirde, gerillanın çalılıkta doğduğu gibi yeni insanda, dağlarda doğdu. Her şeyin başı ve sonu, insanda işaretini bırakan, onu en çok etkileyen şeydir. Askeri eğitim başlangıçtı, özümleyebileceğimiz sistemli bilgi, doğrudan doğruya alacağımız bilgi olduğu için bir arzuydu. Bunu izleyerek davranışımızda, gelişimimizde, oluşumumuzda bu eğitimin büyük etkisi oldu. 7. ayrımın sonu, sayfa 94.